Ayrım 6, sayfa 59. İslam bilimleri. Hadis. Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarını, eylemlerini belirleyen, bilgileri derleyerek yazılı biçimde düzenleyip sınıflandırarak inceleyen bilim dalıdır. Sözcük anlamı bildiridir. Peygamberin söylediği sözlere dayanarak bazı olayların çözümüne gidilir. Eylemsel ve kuramsal olarak bir olayın çözümü konusunda Kur'an'da bir hüküm bulunmazsa hadislere başvurulur. Peygamberin yakınları onun tutum ve davranışlarını bazı olaylar karşısında söylediği sözleri örnek olarak aktarırlardı. Birinci el akraba ve yakınları öldükten sonra ikinci kuşak birincilerden duyduklarını aktardı. Kuşaklar değiştikçe de sözler konusunda çelişkiler yaşandı. İslam fıkıhçıları bazı konularda tereddütleri gidermek için hangilerinin peygamber hadisleri olup hangilerinin olmadıkları konusunda görüş bildirmişlerdir. Hadis bilginleri bu hadisleri toplamada geç kalmamışlardır. Bu bilginler ise Hanbeli, Tirmizi, Müslim, Buhari ve benzeridir. Hadisler ilk kez Emeviler döneminde Abdülaziz'in oğlu Ömer zamanında yazıya geçirilmiştir. O döneme kadar bütün hadisler hafızların ezberlerinde ileriye taşınırdı. Buhari'nin hadis kitabı bilinen en önemli kitaptır. İmam Malik'in hadis kitabı Kitabül adını taşımaktadır. Fıkıh. Dar anlamıyla İslam hukuku, geniş anlamıyla da İslamlık bilgisi anlamındadır. Fıkhın iki temel kaynağı vardır. Bunlar Kur'an ve sünnettir. Peygamberden sonra fıkıhçıların yaptıkları yasa koymak ya da yeni yasa yazmak değil, ana kaynaklara özgü hükmü araştırmaktır. Tanınmış en belirgin ehli sünnet fıkıh mezhepleri 4 adettir. Bunlar Hanefilik, Malikilik, Şafilik ve Hanbeliliktir. 4 halife döneminden sonra Müslüman topraklarının genişlemesi sonucu hukuksal sorunlar da giderek artmaya başladı. Bu durumda Hicaz bölgesi bilginleri karşılaştıkları yeni bir sorunun çözümü için zorunlu olmadıkça kıyasa başvurmadılar. Muhammed döneminde yaşamış Müslümanların görüşlerinden yararlanmayı uygun buldular. Tefsir. Hazreti Muhammed'in sağlığında Kur'an hükümleri peygamberin yorumuyla uygulanıyordu. Bu yorumlar kendisi öldükten sonra sahabe tarafından aktarılıyordu. Yine toprakların genişlemesi, İslam nüfusunun artması sorunları da beraberinde getirdi. Özellikle 7. yüzyıldan sonra tefsirin önemi arttı. Önceleri hadis biliminin bir dalı olan tefsir, kişisel görüşlerin ortaya atılmasıyla gelişti. İki aşamalı bir tefsir okulu kuruldu. Birincisine ilk Müslümanlardan gelen rivayetlere göre rivayet tefsiri, İkincisine Kur'an'ın yorumlamasında aklın ölçülerini kullanarak yapılan tefsire dirayet ve kişisel tefsir denildi. Rivayet tefsirinin en önemli örneği Taberi, Ebu İshak, Ahmet ve İbrahim Es-Sahavi'dir. Kelam. Sözlük anlamı söz olan kelam burada Tanrı sözü anlamındadır. İslam terminolojisinde Tanrı sözünü anlatır. Kur'an'da kimi yerde Tanrı buyruğu, kimi yerde ise takdiri, vahve ve Kur'an anlamında kullanılmıştır. Kelam kesin kanıtlar ortaya koyar ve karşı düşündüklerin itiraz ve şüphelerini gidererek dini inançları kanıtlamaya çalışan bir bilimdir. 8. yüzyıl başlarında temel inanç konularını sistemli biçimde inceleyen ilk kelam okulu olan Mütezile kuruldu. Mütezile içerisinde yetişen Eşari'nin kurmuş olduğu ilk sünni kelam okulu Mütezile'nin egemenliğini ortadan kaldırdı. Muhammed el-Maturidi ikinci sünni kelam okulunun kurucusudur. Buna karşılık Şii din bilginlerinin çoğu Mütezile'nin temel görüşlerini benimseyip geliştirmeden geri kalmadılar. İslam'da mezhepler. Şii mezhebi, Caferi mezhebi. Caferi Sadık, Kerbela çölünde açlık ve susuzluğa karşı zalime yiğitçe direnen, İmam Hüseyin'in Kerbela'da kurutulan ve o neslin sürdürücüsü Zeynel Abidin'in torunu ve Muhammed Bakır'ın oğludur. 699 tarihinde Medine'de doğmuştur. Anne tarafından Ebu Bekir'in torunlarından olmaktadır. Ölüm tarihi 765 olup Medine'de ölmüştür. Muhammed Bakır öldüğünde İmam Cafer Sadık 35 yaşlarında tam olgunluk çağındaydı. Fıkıh, kelam, hadis dallarında iyi bir eğitim görmüş, hem babası Muhammed Bakır hem de dedesi Zeynel Abidin'i yetiştirdiği, zamanın en büyük İslam bilginlerinin başında gelmektedir. Onun görüşleri tartışılmaz, ona kayıtsız itaat ve itimat edilirdi. İbn-i Hallikan, Vefatü'l-Ayan adlı yapıtında İmam Cafer Sadık konusunda şunları yazmaktadır. İmamiye mezhebine göre 12 imamdan birisidir. Ehl-i Beyt'in büyüklerinden olan İmam Cafer, doğru sözlülüğünden dolayı Es-Sadık lakabını almıştır. Üstünlüğü anlatmaya gelmez. Büyük kimya alimi Cabir bin Hayyan onun öğrencilerindendir. Yazdığı bir varaklık kitapta Cafer Es-Sadık'ın 500 adedi bulan risalelerini toplamıştır. İbn-i Halukan'dan aktaran Profesör Zehra Ebu Muhammed, Mezhepler Tarihi, Bilim Yayınları sayfa 656. Çalışkanlığı, zekası, ataklığı, araştırmacılığı, ruhi gücü onu her çeşit bilimi öğrenmeye itmiştir. Evren bilim konusunda büyük çalışmaları vardır. Risaletü't Tevhid adlı eserinde güneş, gece, gündüz, karanlık, aydınlık ve yeryüzü hakkında geniş bilgiler vermektedir. Burçlar, yıldızlar, mevsimler ve dünyanın oluşumu konusunda da yeterli bilgiler bulunmaktadır. İmam Cafer Es-Sadık, İslam aleminde felsefenin Arapçaya çevrildiği, felsefi konuların kurulmaya başladığı ve felsefi çalışmaların düzenlendiği bir çağda yaşamıştır. Çünkü Emeviler döneminin sonlarında ve Abbasiler döneminin başlarında Süryanilerin ve diğer ulusların çalışmaları sonucu İslam düşünce pazarına Hint ve Yunan düşüncesi girmeye başlamıştır. Adı geçen eser sayfa 658. Zamanın en büyük fıkıhçıları ve bilim adamları onun öğrencisi olmuşlardır. Bunlardan en önemlileri Hanefilik mezhebinin kurucusu İmam Ebu Hanife'dir. Ebu Hanife, Cafer Es-Sadık'la aynı yaşta olmasına karşın ondan bilgi edinmek, ders almaktan zevk almıştır. Aynı dönemde peygamberlik iddiasında bulunan Ebu'l-Hattab bile Cafer Es-Sadık'ın bir ilah olduğunu iddia edecek kadar ileri gitmekten kaçınmamıştır. İmam Cafer Es-Sadık, zamanın halifesi El-Mansur'la karşılaştıklarında bir sohbet anında, İmam Cafer onun huzurunda bulunduğu bir sırada halife El-Mansur'un yüzüne bir sinek konarak onu rahatsız etmeye başlamış. Bunun üzerine halife İmam Cafer'e, "Ey Ebu Abdullah, Allah bu sinekleri niçin yarattı acaba?" diye sorunca İmam Cafer şu cevabı vermiştir. "Büyüklük taslayanlara küçültmek için." İmam Cafer'in verdiği bu cevap, halifenin takındığı diktatörce tutuma yönelik bir eleştiri olmuştur. Halife, "Niçin sen diğer insanlar gibi bizim etrafımızı sarmıyorsun?" deyince Es-Sadık şu karşılığı vermiştir. "Bizim senden bir korkumuz yok ki." Adı geçen eser sayfa 659. İmam-ı Cafer buyruğu diye bilinen görüşleri Aleviler arasında yüzyıllarca uygulana gelmiştir. Hatta Sünni ideolojinin kuramcıları Şafii ve Hanefi bile onun seçkin öğrencileri arasındadır. Özellikle günümüz Alevileri her ne kadar İmam-ı Cafer-i Es-Sadık'ın buyruklarını uyguladıklarını söyleseler de buyruklar Anadolu Türkiye'sinde çok değişikliğe uğramıştır. Ancak İran Şiileri Sünni ideolojiye yakın olan bu buyrukları aynen uygulamaktadır. Anadolu Alevileri ise kendi kültür ve bünyelerine uygun olanları kullanarak Sünni kalıplarını görmek istemezler. Buyruk adlı eserinde bir sır olarak yalnız Ehl-i Beyt'in bilgisi dahilinde var olan imamet sırlarını bir nebze açıkladığı kabul görür. Onda her insan bir pire bağlanacak, pire bağlı kişilerse seyit olurlar. İnsana insanca değer verip bir aracılığıyla haktan, hakikatten ayrılmaya Bakara suresinin 58. ayetinde bir kent kurun, secde edin, orada pir var ona secde edin, Allah'tan bağışlanmanız için dua edin. Bu buyruğa dayanarak her iman eden kişi bir pir mürşide bağlana, bu mürşit içinse bir talip gerek. Yani dedeler, pirler bu buyrukları, bilgileri halka ulaştırmak için mürşitten aldıklarını dedeler ve pirler aracılığıyla topluma ulaştırsın ve bu yayılsın. Bazı konularda kesin olan şudur ki, Caferilik Sünni mezheplerinden pek de farklı şeyler içermemektedir. Buyruklardan bazıları şöyledir. 1. Ehl-i Beyt haklıdır ve layıktır. 2. Hayır ve şer Allah'tandır. 3. Kaza ve kader Allah'tandır. 4. Allah dünyayı yarattıktan sonra yönetimi peygamberlere ve imamlara bırakmıştır. 5. Melekler ve şeytan vardır. 6. Allah görülmez, bilinmez. 7. Dört kitabın dördü de haktır, ancak Kur'an bozulmamıştır. 8. Zekat, namaz farzdır. 9. Ruh göçü yanlıştır. Cafer Sadık'ı da dışlamadan onun çoğu görüşlerini de benimseyerek Anadolu Türklerine göre görüşler geliştiren dedeler ve Alevi aydınları, Anadolu erenleri olmuştur. Cafer Sadık'a ait olduğu kesin olarak kanıtlanamamış, onun adına ortaya konmuş birkaç ayrı buyruk vardır. Bu buyruklar Anadolu Aleviliği ile bağdaşmamaktadır. Sünni fıkıh mezhepler. 1. Maliki mezhebi. İslam fıkhının ilki Medine'de kurulan Maliki mezhebidir. Kurucusu İmam Malik'tir. Asıl adıyla Malik bin Enes, 711-795 yılları arasında yaşamış bir fıkıh bilginidir. Medine'de Hazreti Muhammed'in mescidinde öğrencilerine fıkıh dersleri vermiştir. Bu mescit aynı zamanda Halife Ömer'in devlet işlerini ve sorunları çözerken kullandığı mekandır. Maliki Yemen'de doğmuş Arap asıllı bir aileden gelmektedir. Dedesi Malik Yemen valisinden gördüğü işkence ve zulüm yüzünden Medine'ye göç etmiştir. Medine'de bu aile Haşimilerle dost olmuş ve kendilerini dini ilimlere vermişlerdir. İmam Malik'in babası ve dedesi de kendilerini İslami ilimlerde yetiştirmiş kimselerdir. Medine kenti şeriatın merkeziydi. Ömer zamanında bu konuda oldukça ileri gidilmiştir. Malik'in babası ve dedeleri hem Halife Ömer hem de Osman zamanlarında onların yakınlarında bulunmuş kimselerdir. İmam Malik hadis bilimine önem vermiş, bu bilgiler ışığında kendisi de ilk dersleri İmam Caferi Sadık'tan almıştır. Maliki mezhebinin ana özellikleri şöyledir. İnsanın eylemi insana uygun olmalıdır. İnsan kendi eylemlerini kendisi yaratmaz. Onun eylemlerini Tanrı biçimler. Bütün günahları işleyen her günahkar yine Müslümandır. Onu cezalandırmak da cezalandırmamak da Tanrı'nın kendi işidir. Kur'an Tanrı'nın sözleridir. İmam mutlaka Kureyş kabilesinden olmalıdır. Halife ümmetin oylarıyla tayin edilmelidir. Zorla hiçbir şey alınmaz. İmam Malik Abbasi halifelerinden Mansur'un emriyle dövdürülmüş, kolları ve bacakları kırılarak işkence yapılmıştır. 791 yılında da eceliyle ölmüştür. 2. Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebi Ebu Hanife Numan bin Sabit tarafından kurulmuştur. Ebu Hanife 699-767 tarihleri arasında yaşamıştır. Hanefi mezhebi akla ve içtihada önem vermesiyle diğer sünni mezheplerden ayrılır. Kurucusu Ebu Hanife, İslam hukuk biliminin babası olarak tanınır. Ebu Hanife tek kişinin aktardığı sahih olmayan hadislere dayanarak hüküm vermekten kaçınmıştır. Bu mezhepte hükümlerin 7 temel kaynağı vardır. Kur'an, sünnet, sahabenin sözleri ve fiilleri, kıyas, İstihsan, görünürdeki nedenlere değil, asıl olan gizli nedenlere dayanılarak yapılandır. İcma, din bilginlerinin birlikte vardıkları ortak görüş, örftür. İslam dünyasında yaygın bir mezhep olmasının nedeni ise, Abbasilerin bu mezhebe ilgi göstermeleri ve Osmanlıların da Hanefi mezhebini seçmeleridir. Türkiye'nin dışında Orta Asya, Irak, Hindistan ve Pakistan'da yaygındır. Diğer görüşleri ise, düşünsel özgürlük ile gelenekçilik arasında mutlaka bir orta yol bulunmalıdır. Peygamber ve Kur'an'ın sözlerine sıkıca sahip olunmasına karşın, çözümlenemeyen bir konuda önce Tanrı'nın sözlerine, Kur'an'a başvurulmalı, ardından Peygamber'in sözleri, hadisine başvurulmalı, eğer çözümleyici bir kanıt bulunmaz ise, o zaman bunlara bağlı kalınarak başka kaynaklara başvurulmalıdır. Akaid ve kelam üstündeki görüşler tümüyle akla dayanmalıdır. Emevilerin son zamanlarıyla Abbasilerin ilk dönemlerinde yaşayan Ebu Hanife, Emevilerin aleyhinde hareketlere katılmamıştır. Bununla birlikte asıl bilgi kaynağını yine İmam Caferi Es-Sadık'tan ve babası Muhammed Bakır'dan almıştır. Ebu Hanife, hilafete karşı çalışmalar yapmazken, onların Muhammed yolunda olmadıklarını görünce, Hazreti Muhammed'e yardım için fetva vermesi Abbasi halifeleriyle arasını açtı. Halife Mansur tarafından hapse attırılarak işkence yaptırıldı. Ölüm tarihi 767'dir. 3. Şafii mezhebi. Enes bin Malik'in öğrencisi olan İmam Şafii, 767-820 tarihleri arasında yaşamış olup, Şafii mezhebinin kurucusudur. Bağdat ve Mısır'da uzun süre fıkıh dersleri veren İmam Şafii, Bağdat'ta bulunduğu sırada yazmış olduğu ve verdiği fetvaları Mısır'da yeni görüşleri doğrultusunda değiştirmiştir. Mısır'da bulunan öğrencileri Şafii'nin yeni fikirlerini değiştirildiğini bilmeden yine eski görüşlerini yaymayı sürdürmüşlerdir. Şafii'nin fikirlerinde iki değişik görüş bu nedenle bulunmaktadır. İmam Şafii tek kişinin görüşlerini içeren hadislere önem vermiştir. İmam Hanife'nin kaynakları arasında geçen istihsanı gerçek ilkelerden saymaya vardığı gerekçesiyle reddetmiştir. Şafii özel olarak kadınlar için kısıtlayıcı hükümler getirmesiyle dikkati çeker. Kelam bilimine karşı çıkar. Yoruma kapalı bir yol izleyerek inanç konusunda çok titiz davranır. Şafii, İmam Hanife'nin görüşlerinden yararlanır, kendisinin öğrencisi olan dördüncü mezhebin kurucusu Hanbelidir. Şafii, fıkıh ve hadislere ait yüzün üzerinde eser yazmıştır. Halifeliğin Kureyş kabilesinin hakkı olduğunu her defasında savunmuştur. Ehl-i Beyt'e yakınlığı ve sıcak ilgi duyduğu bilinir. Şiiliği yaymaya kalkıştığı gerekçesiyle Halife Harun el-Reşid tarafından sorguya çekilmiş, Bağdat kadısının özel ricası üzerine öldürülmekten kurtulmuştur. 4. Hanbeli mezhebi. Ahmet bin Hanbeli tarafından kurulan mezhebin adıdır. İbni Ahmet Hanbeli 780-855 tarihleri arasında yaşamıştır. Onda öz temel olan Kur'an ve sünnettir. Peygamber tarafından söylendiği kesin olan hükümlerin yanı sıra sahihi olmayan, yani peygamber tarafından söylenmeyen hadisler de delil sayılmalıdır. En büyük özelliği Kur'an'ı tartışmasız kabul etmesidir. En zayıf hadisler bile kıyaslama ve araştırma yönteminden üstündür. El-Memun, Kur'an'ın önceden yaratılmış mıdır, nedir tartışmasında bilginlere Kur'an'ın mahluk olduğu görüşünü zorla kabul ettirdi. Bu görüşü kabul etmeyen Hanbeli, zincire vurulmuş, hapsedilmiş ve dövülmüştür. Hapisten çıktıktan sonra da kimseyle görüştürülmemiş, 858'de Bağdat'ta ölmüştür. Aykırı bir akım, Mütezile. Mütezile, İslam düşüncesinin ilk akılcı okuludur. 8. ve 10. yüzyıllarda gelişmiştir. Yalnız temeli Ali-Muaviye çatışmasına dayanmaktadır. Ali taraftarlarının hakem olayına yanaşmaları, hakem olayını hemen kabul etmelerine bazı gruplarca karşı çıkılmıştır. Bu grup Ali tarafında tutmayarak ayrılmıştır. Bunlar tarihte hariciler diye anılır. Halifeliğin mutlak sahibi Ali olmalıdır. Bu tartışılmaz. Her koşul altında Ali halife olmalı, görüşünü savunurlarken giderek yoksulların, işsizlerin ve köylülerin tuttukları bir ideolojiye dönüşür. Hasan Basri'nin öğrencisi olan Vasıl bin Ata, 699-748 tarafından geliştirilmiş olan Mütezili akımı, Allah'ın birliği, adalet, ödüllendirme ve cezalandırma, orta yer ise iyiliğe buyurma, kötülüğü ortadan kaldırmadır. Diğer mezheplere göre Allah'ın birliği konusunda katı kuralları vardır. Zaten Sünni kelamcılar buna karşılık Mütezili'yi Allah'ın sıfatlarını inkar etmekle suçlarlar. Adalet ilkesi Mütezile'nin Tanrı'ya yaklaşmasından kaynaklanmaktadır. İnsanın iyi ve kötü işleri kendi özgür iradesi yardımıyla seçmeye hakkı vardır. Bu nedenle de yaptıklarının tek sorumlusu kendisidir. Bazı fıkıhçılar bu mezhebi Kur'an'a karşı gelmekle de suçlamışlardır. Kader inancını reddettikleri için onlara kaderiye de denmektedir. Tanrı demek her şeydir. O nedenle Tanrı'ya nitelikler yüklemek yanlıştır. Mütezile okulu bir Tanrı bilimi okuludur. Mütezile her ne kadar sünniliğin dışında görünmüş olsa da sünni kelam okullarının doğmasına neden olmuştur. Mütezile taraftarlarının büyük bir bölümü Arap olmayan çeşitli uluslardandı. Eski Yunan felsefesinin çevirileri Mütezile okulunun başlıca kaynaklarıydı. Aristo ve Platon'un eserleri büyük ilgi görmekteydi. Bu kitaplar okundukça artık gözle görülmeyen şeylerin varlığı konusunda da şüpheler ortaya çıkmaya başladı. İbn el-Mukaffa'nın öncülüğündeki bir grup, Kur'an'ın biçimi ve yazılışı konusunda da şüphelerini belirtirken, bu grubun başını çektiği topluluğun maddeci özellikler taşıdığını belirtmek gerek.